Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamberde hiçbir delilik yoktur. O, sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O, her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Haban 1404, 17 Cemadelevval 1447 ve Miladi Takvimle 8 Kasım 2025 Cumartesi. Sevgili dinleyiciler, az sonra akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu aktaracağım sizlere. Ardından dünya tarihi, İslam'ı tanıyalım, dünyada su krizi endişeler ve umutlar ve Nehçül Bela'dan öğütler adlı programları dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sevgili dinleyiciler, ben Susan Kolipur. Bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu sizlere aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. İrevani Amerika Başkanı'nın suç itirafı, Washington'un hukuki sorumluluğunu ortaya koyuyor dedi. Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'de Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama kararına tepki. Siyonist rejimin Güney Lübnan'da bir araca düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 2 şehit. Nebi Berri, Lübnan'ın gündeminde Siyonist rejimle normalleşme yok dedi. Ve Birleşmiş Milletler, Siyonist yerleşimcilerin Batı Şeria'ya saldırıları eşi benzeri görülmemiş boyutta diye bildirdi. Şimdi haberler. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ülkesinin son dönemde Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarındaki doğrudan rolüne dair açıklamasını Amerika'nın uluslararası sorumluluğunun açık bir belgesi olarak değerlendirdi. İrevani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Michael Imran Khan'a gönderdiği resmi mektuplarda Amerika Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarındaki doğrudan rolüne ilişkin son açıklamalarına tepki gösterdi. İranlı diplomat, Amerika'nın en üst düzey yetkilisinin bu suç niteliğindeki itirafının Washington'un bu saldırgan eylemlerdeki sorumluluğunu ve kusurunu açık ve inkar edilemez biçimde ortaya koyduğunu, bunun da uluslararası hukuki sonuçlar doğurduğunu vurguladı. İrevani ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin bu meseleyi uluslararası hukuki yollarla takip etme hakkını saklı tuttuğunu ve Amerika'nın tam anlamıyla hesap vermesini, İran'a yönelik insani ve maddi zararlar için tazminat ödemesini uluslararası hukuk çerçevesine talep ettiğini belirtti. Trump'ın bu açıklamaları daha önce Amerika Dışişleri Bakanı'nın İsrail'in saldırılarında Washington'un rolünü reddederek bu eylemleri Tel Aviv'in tek taraflı girişimi olarak nitelendirmesinin ardından geldi. Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı İstanbul Başsavcılığı'nın Benjamin Netanyahu ve bazı diğer İsrailli yetkililer hakkında çıkardığı tutuklama kararına tepki göstererek Türkiye'nin yargı kararını medya aldatmacası olarak nitelendirdi ve bunu iç siyasi rekabetlere bağladı. Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İstanbul Başsavcılığı'nın Netanyahu ve bazı İsrailli yetkililer hakkında çıkardığı tutuklama kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye yargısının siyasi muhalifleri susturmak için bir araç haline geldiğini iddia etti. Bu açıklama İstanbul Başsavcılığı'nın Gazze'deki soykırım suçlamasıyla Netanyahu, Yoav Gallant ve İsrail Katz dahil 37 Siyonist yetkili hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından geldi. Türkiye'deki Filistin Büyükelçiliği ve Hamas Hareketi bu yargı kararını memnuniyetle karşılayarak Gazze Savaşı'nın mağdurları için adalet yönünde bir adım olarak değerlendirdi. Siyonist rejimin Güney Lübnan'da bir araca düzenlediği hava saldırısı sonucunda 2 Lübnanlı vatandaş hayatını kaybetti. Hedef alınan araç, Siyonist rejim askerleri tarafından Raşaya El Vadi ile Sheba arasında Güney Lübnan'da seyir halindeydi. Şehit olan kişilerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Bugün sabah saatlerinde Güney Lübnan'daki Bilida yerleşim birimi de Siyonist hava saldırılarının hedefi oldu. Siyonist rejim perşembe akşamından bu yana Güney Lübnan'da Hizbullah'a ait mevzilere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Siyonist rejim 1 Ekim 2024 tarihinde Lübnan'a yönelik saldırılarına başlamış ve 2 ay sonra Amerika'nın arabuluculuğuyla bir ateşkes anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre Siyonist rejim askerlerinin 60 gün içinde Güney Lübnan'dan çekilmesi gerekiyordu. Ancak rejim uluslararası hukuka aykırı şekilde askerlerini bu bölgede 5 stratejik noktada tutmaya devam etti ve bölgeden ayrılmadı. Ateşkesin imzalanmasından bu yana Siyonist rejim ordusu binlerce kez bu anlaşmayı ihlal etti. Lübnan Meclis Başkanı Nebi Berri, Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesini kesin bir dille reddederek Beyrut'un ateşkes ve ülke egemenliğini koruma konusundaki kararlı tutumunu vurguladı. Nebi Berri, Şarkul Evsat gazetesine verdiği demeçte, Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesinin gündemde olmadığını belirterek, böyle bir beklentisi olan varsa bunun asla mümkün olmayacağını bilmelidir dedi. Lübnan Meclis Başkanı ayrıca Siyonist rejimin tehditlerinin Lübnan'ın tutumunu değiştiremeyeceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler, İsrailli yerleşimcilerin geçtiğimiz Ekim ayında Batı Şeria'da 264 saldırı gerçekleştirdiğini ve bunun son 20 yılın en yüksek aylık saldırı sayısı olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı raporda Siyonist yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin 3200 Filistinlinin yerinden edilmesine, yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına ve çok sayıda kişinin geçim kaynaklarını kaybetmesine yol açtığı belirtildi. Rapora göre işgalci güçler ve Siyonist yerleşimcilerin saldırıları sonucunda bu yılın başından itibaren 42 Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Bu sayı toplam şehitlerin 5'te 1'ini oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA'da 2 Kasım'da yayımladığı açıklamada geçtiğimiz ayın Batı Şeria'da son 12 yılın en şiddetli yerleşimci saldırılarına sahne olduğunu duyurdu. UNRWA bu açıklamasında Siyonist yerleşimci saldırılarının zeytin hasadı dönemiyle aynı zamana denk gelmesinin çok sayıda Filistinli ailenin yaşamını ve geçimini ciddi biçimde tehdit ettiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü, Siyonist rejimin Batı Şeria'daki politikalarının ev yıkımları ve şiddet yoluyla Filistinlileri evlerini terk etmeye ve zorunlu göçe zorladığını bildirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, İsrail'in Batı Şeria'daki saha ve yapısal politikalarının sistematik olarak baskıcı koşullar yarattığını ve bunun Filistinlileri zorunlu göçe mecbur bıraktığını, ayrıca uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ifade etti. 2025 yılı başından bu yana 1395 bina yıkıldı ve binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması ve şiddet ile yıkımların durdurulması çağrısında bulundu. Benzer bir girişim, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden 104 üyenin Ümmelhayr köyündeki ev yıkımlarının durdurulması yönündeki talebiyle de gündeme geldi. Irak Başbakanı, yabancı güçlerin ülkeden tamamen çekilmesi için uluslararası koalisyonla müzakerelerin başladığını ve bu sürecin Eylül 2026'ya kadar tamamlanacağını açıkladı. Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani, Bağdat'ın yabancı güçlerin varlığının sona ermesini istediğini, böylece Irak'ın artık bölgesel ve uluslararası çatışmaların sahnesi olmaktan çıkacağını belirtti. Sudani, 2014 yılında Irak'ta terör örgütü IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonla doğrudan müzakerelerin başlatıldığını ifade etti. Başbakan görüşmeler kapsamında 2 yıllık bir zaman diliminin belirlendiğini ve bu sürenin sonunda, yani Eylül 2026'da koalisyon güçlerinin Irak'taki varlığının sona ereceğini, taraflar arasındaki ilişkilerin askeri işbirliğinden ikili güvenlik işbirliğine dönüşeceğini söyledi. Bağdat ile Washington, Eylül 2024'te Amerika'nın Irak'taki askeri varlığını sona erdirmek ve bu ülkedeki asker sayısını kademeli olarak azaltmak konusunda anlaşmaya varmıştı. Sudan ayrıca Irak'taki güvenlik durumunun şu anda istikrarlı olduğunu ve güvenlik güçlerinin tüm bölgelerde konuşlandığını vurguladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak Ukrayna'nın askeri sanayi kompleksine ve enerji altyapısına geniş çaplı bir saldırı düzenlendiğini bildirdi. Bakanlık yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu bu operasyonları destekleyen Ukrayna'daki askeri sanayi kompleksine ve gaz ile enerji tesislerine saldırı gerçekleştirdiği ifadelerine yer verdi. Açıklamada bu geniş çaplı saldırının yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava, kara ve deniz silahlarıyla hipersonik kinjal füzeleri ve saldırı amaçlı insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ise yaptığı açıklamada Rusya'nın saldırılarının halkın günlük yaşamını hedef aldığını vurgulayarak bu saldırıların toplumları elektrik, su ve ısınmadan mahrum bıraktığını, hayati altyapıyı yok ettiğini ve demiryolu ağlarına zarar verdiğini ifade etti. Ukrayna Hava Kuvvetleri de yaptığı açıklamada Rusya'nın geçtiğimiz gece Ukrayna'ya 458 insansız hava aracı ve 45 füze fırlattığını, Ukrayna ordusunun ise bunlardan 406 insansız hava aracı ve 9 füzeyi düşürdüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin eski üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkililerine karşı federal celp kararı çıkarması, yargı sisteminin siyasi amaçlarla kullanıldığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi. Amerika Adalet Bakanlığı, eski hükümet yetkililerinden CIA'nin eski başkanı John Brennan, FBI'nin eski yetkilileri Peter Strzok ve Lisa Page'i 2016 yılı seçimlerine Rusya'nın müdahalesiyle ilgili dosya kapsamında sorguya çağırdı. Washington Examiner'in haberine göre bu celpler Trump yönetiminin kendi seçim kampanyasının Moskova ile bağlantılı olduğu iddialarının kaynağını araştırdığı yeni soruşturmanın bir parçası. Eleştirmenler Trump'ın bu adımlarla siyasi rakiplerini hedef aldığını söylüyor. Fox News 30 kadar yeni celp kararının daha çıkabileceğini ve Florida'da bir jüri heyetinin dosyayı incelediğini bildirdi. Ve Amerika'nın Oregon eyaletindeki bir federal yargıç ülke başkanının Portland şehrine ulusal muhafız birliklerini sevk etme talimatının hukuka aykırı olduğunu ve başkanlık yetkililerinin ihlali anlamına geldiğini açıkladı. Amerika'daki bir mahkeme, Başkan Donald Trump'ın Portland'a ulusal muhafız güçlerini göndermeye yönelik talimatının yasa dışı olduğuna hükmetti. Yargıç Karin Imergat kararında Trump'ın iç protestoları bastırmak amacıyla askeri güç kullanmasının federal ilkelere ve 1792 tarihli ayaklanma yasasına aykırı olduğunu vurguladı. Trump yönetimi bu karara itiraz edeceğini duyurdu. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, mecliste yaptığı açıklamada hiçbir gündemin, hiçbir planın Gazze'yi ve Sudan'ı unutturmaması gerektiğinin altını
çizdi. Bizim bir gözümüz Gazze'de, diğer gözümüz neredeyse aynı hikayenin yaşandığı Sudan'da. Gelen görüntüler hepimizin içini yaralıyor. Bugün Sudan'da yaşananlar basit bir iç savaş tanımını çoktan aştı. Peki neden bu vahşet? İç karışıklık gibi lanse edilse de bu vahşet emperyal odakların göz diktiği altın, petrol ve nadir toprak elementleridir. Ve bunlar Sudan'ın en büyük zenginliği için bugün Sudan en büyük imtihanı olmuş durumda. Şu unutulmamalı, yeryüzünde kimseye kardeş kanından bugüne kadar fayda gelmemiştir. Kaybedenler hep o toprak üzerinde yaşayanlar olmuştur. Kazananlar her zaman emperyalizm ve siyonizm olmuştur. Sudan'da oynanan oyun bu alçak stratejinin tekrarıdır. Gerçek düşman emperyalizmdir. Gerçek düşman siyonizmdir. Ve hiçbir gündem, hiçbir plan, hiçbir ateşkes, hiçbir garantör Gazze'yi unutturmamalı. Sudan'ı unutturmamalıdır. İsrail'i umutlandırmamalıdır. Amerika'yı da cesaretlendirmemelidir.
Öte yandan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doçent Doktor Necmettin Çalışkan, İsrail'in soykırım hükümeti üyelerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılması insanlık ve hukuk namına olumlu bir adım olduğunu söyledi. Çalışkan, ülkemizin işlenen insanlık suçlarına karşı daha etkin olması, İsrail'i destekleyen her uygulamaya karşı aynı hassasiyetle hareket edilmesi için bunun bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. Kasım Alcan, İstanbul.
Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi akşam yorumuna, akşam siyasi yorumuna geçeceğiz. Bu akşamki siyasi yorumumuz, Çin Amerika'nın Yemen'deki eylemlerini neden eleştiriyor başlığı altında. Çin, Amerika'nın Yemen'deki askeri eylemlerini eleştirdi. Pars Today'in haberine göre Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Sun Li, Güvenlik Konseyi toplantısında Amerikalı mevkidaşının iddialarını reddederek Washington'un Yemen'deki askeri eylemlerle uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve sivillerin acı çekmesine neden olduğunu vurguladı. Bu açıklama, Amerika temsilcisinin Yemen'e giren ve bu ülkenin silah programlarında kullanılan bazı çift kullanımlı parçaların Çin menşeli olduğuna iddia etmesinin ardından geldi. Sun Li, Pekin'in net tutumunu vurgulayarak Çin'in askeri ürün ihracatında her zaman temkinli ve sorumlu bir yaklaşım benimsediğini, çift kullanımlı ürünler ve insansız hava araçları dahil olmak üzere bu tür malların ihracatını sıkı şekilde denetlediğini belirtti. Çinli diplomat, Çin şirketlerinin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde diğer ülkelerle normal ekonomik ve ticari işbirliği yürüttüğünü ve haksız yere suçlanmaması gerektiğini ifade etti. Çin'in Güvenlik Konseyi'ndeki tutumu, Pekin'in Washington'un ticaret ve güvenlik alanındaki baskı ve suçlamalarını reddetme yönündeki genel politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Pekin ayrıca Amerika'nın Yemen'e yönelik askeri eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve sivillere telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini savunuyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam siyasi yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Russia Today Arabic veya Rusya El Yom'un haberine göre 5 Ekim 2023 Perşembe günü Fransız hükümeti birkaç gün içinde askerlerini Nijer'den çekeceğini duyurdu. Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri bulunuyor ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce bu güçlerin bu Afrika ülkesinden kıdemli olarak çekilmesinin 2023 yılın sonuna kadar tamamlanacağını söylemişti. Nijer'i yöneten askeri konseyde Paris'in çekilme kararını memnuniyetle karşıladı. Ve ülkenin ulusal televizyonu aracılığıyla şu açıklamayı yaptı. Bu, egemenlik yolunda atılmış yeni bir adımdır. Bu, Nijer halkının kararlılığını kanıtlayan tarihi bir andır. Varlığı, ülkemizin çıkarlarını tehdit eden her kişi, kurum veya rejim istese de istemese de ata topraklarımızı terk etmek zorunda kalacaktır. Fransız askerleri daha önce yerli silahlı güçlerin baskısıyla Mali ve Burkina Faso'yu terk ettikleri bir ortamda Nijer topraklarından çekiliyorlar. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. 1789 yılında tüm Fransa'da büyük bir devrim yaşandı. Fransa halkı sınıf sistemine ve kraliyet yönetimine karşı çıkmış ve krallarının baskısından bıkmıştı. Cumhuriyetçi bir sistem istediler ve devrimlerini eşitlik, kardeşlik ve özgürlük sloganıyla şekillendirdiler. Fransız halkı ideallerini gerçekleştirmek için neredeyse 10 yıl boyunca mücadele etti ve sonunda kısa bir süreliğine olsa da zaferin tadına vardı. Devrimlerinin ilkelerine dayanarak elde ettikleri zaferin ardından insan hakları bildirgesini yayınladılar. Buna göre köleliği iğrenç bir eylem olarak ilan edip kaldırdılar. Ancak bununla ilgili birçok sorunla karşılaştılar. Ürünlerini köle emeğiyle üreten şirketler iflasın eşiğine gittiler ve ödedikleri vergi sıfıra ulaştı. Köle satıcılarının ödediği gümrük vergileri kaldırıldı ve devletin gelirleri inanılmaz derecede düştü. Belki de Fransızların dikkatini köle tüccarları ile sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıklara çeken bu sorunlar oldu. Amerika kıtasının keşfi ve dünyanın doğusunda ve batısında yeni toprakların fethinden sonra ticaret ve mal taşımacılığı büyük ölçüde genişledi ve kıtalar arasında seyahat eden gemilerin sayısı arttı. Deniz yolculuklarının zorluğu ve okyanuslarda meydana gelebilecek kazalar tüccarları, mallarını ve denizcileri sigortalamaya zorladı. Böylece sigorta sektörü daha da gelişti. Açıkçası sigortanın bir insan hayatı için ödediği maliyet ticari mallardan daha fazlaydı. Ancak köle tüccarları her zaman sigorta şirketleriyle hukuki anlaşmazlıklar içindeydi ve onların uzun anlaşmazlıkları mahkemeleri ve hakimleri meşgul ediyordu. Bazı köle tüccarları yolculuk sırasında bir grup köleyi denize atmak zorunda kalıyordu. Onlar yola çıkmadan önce geminin yükünü sigortalarken sigorta şirketinin kaybolan her köle için bir insan bedelini ödemesi gerektiğini inanıyorlardı. Fakat sigorta şirketleri köleleri insan olarak görmüyor ve yalnızca mal sigortasına eşdeğer bir sigorta ödemeye hazırdı. Köle tüccarlarını savunan avukatlar mahkemede kölelerin ruhları olduğunu, yani insan olduklarını kanıtlamaya çalışırken sigortacılar buna inanmıyordu. Böylece bu mahkemelerdeki hukuki tartışmalar felsefi tartışmalara yol açıyor ve bazen de uzun sürüyordu. Haiti, Orta Amerika'da Fransız egemenliği altında olan bir ülkeydi. Fransızların Haiti şekerine ve kahvesine ihtiyacı vardı. Bu yüzden köleler her gün bir önceki günden daha iyi çalışmak zorundaydı. Eşitlik, kardeşlik ve özgürlük sloganıyla devrimlerine son veren Fransızlar, 8 yıl sonra Fransız sömürgelerinde köleliği yeniden yasal ilan etti. Onlar Haiti'nin şeker kamışı tarlalarında kölelerini kendi dışkılarını yemeye ya da diğer kölelerin yerdeki tükürüklerini yalamaya zorluyorlardı. Bir köle düzgün çalışmasaydı çiftçi kaynayan şeker kamışını onun başına dökerdi veya onu boynuna kadar şeker kamışına batırıp arı kovanının önüne bağlardı. Köleler için eşitlik, kadın ve erkek için eşit iş anlamına geliyordu. Her iki grubun da tarlada çalışması ve günün sonunda aynı miktarda ürün teslim etmesi gerekiyordu. Kadınlar hamilelik sırasında bile çalışıyorlardı. Onlar efendileri tarafından evlenmelerine izin verilen mutlu kölelerdi ve karı koca zaman zaman buluşurlardı. Bir kölenin doğumu efendisini anlatamayacak şekilde sevindirirdi. Zira para ödemeden yeni bir köleye sahip olmuştu. Çocuklar köle olarak doğuyor ve çocukluğun ilk yıllarından itibaren çalışmaya başlıyorlardı. Çiftliğe veya ustanın evine su getirmeleri, ateşi yakmak için talaş toplamaları ve ustanın evini süpürmeleri gerekiyordu. Hamile anneler doğum yapınca zamanlarını bebeklerine bakmakla geçirmemeleri gerekiyordu. Bebeklere tarlada çalışma gücü olmayan yaşlı köleler bakıyordu. Üstelik aynı zamanda her gün evde belirli bir miktar iplik eğirmeleri gerekirken. Eğer köle sahibi efendi çocuklardan birini satmaya karar verirse, bu karar derhal uygulanıyor ve annenin çığlıkları ve yakarışları kırbaç ve işkenceden başka sonuç getirmezdi. Bu çocukların çoğu annelerini bir daha göremeyecekti. Hatta efendinin bir arkadaşına doğum günü hediyesi yerine küçük bir köle verilebilir ve o da köleyi başka bir efendiye satabilirdi. Köleler bazen çektikleri acılardan, işkencelerden kurtulmak için tarlalardan kaçıyorlardı. Bazı beyazlar kaçak köle bulmak konusunda uzmandı. Onlar insan avlamak için özel yetiştirilen köpeklerle dağlarda ve ormanlarda kaçak köleyi kovalar ve onu yakalarlardı. Kaçtıktan sonra efendisinin yanına döndürülen köle, başkalarına ibret olsun diye kızgın demirli işkenceye tabi tutulurdu. Kaçak kölelerin çocuklarını satmak da onlar için bir başka cezaydı. Kölelere yapılan işkenceler bununla bitmezdi. İtaatkar yaratıklar olmayı öğrenmeleri gerekiyordu. En yaygın işkence amputasyondu. İtaatsiz kölelerin kulakları, burunları ve diğer bazı uzuvları kesilirdi. Tarla sahipleri işlerini düzgün yapmayan kölelerin kollarına ve ellerine sıcak bal mumu döküyor ya da kısık ateşte onları kızartıyordu ya da onları baruta batırıp kibrit çakıyorlardı. Bu durum karşısında kaçmayı faydasız gören kölelerden bazıları İntikam almayı düşünüyor ve bazen de isyan başlatıyorlardı. Bu insanların çoğu ciddi şekilde yenilgiye uğratıldı ve bastırıldı. Ancak 18. yüzyılın sonunda Haiti'de kölelerin kısmi zaferine yol açan bir isyan yaşandı. Fransızlar tüm devrimci sloganlarını unutup köleliği yeniden resmiyete tanıyınca köleler özellikle de okuma yazma bilen ve Fransa'daki gelişmelerden haberdar olanlar her konuda hayal kırıklığına uğradılar. Şehirde yaşayan ve okuma yazma bilen bu kölelerden biri Toussaint Louverture, efendisinin faytoncusuydu. Ağustos 1791'de Toussaint, Haitili köleler arasında isyan başlattı. Beyazların çiftliklerini ve evlerini yaktılar ve ellerine geçen her beyaz insanı ölene kadar dövdüler. Durum öyleydi ki beyazlar gemiyle Kuzey Amerika'ya kaçtı ve Fransız devrimci hükümeti köleleri bastırmak için
Haiti kıyılarına büyük bir filo gönderdi. Ancak Toussaint köleleri düzenli gruplar halinde örgütledi ve onları işgalcilere karşı planlı bir savaşa hazırladı. Fransızlarla savaş 3 yıl sürdü. Bu arada Fransızların Haiti adasındaki zayıflığını gören İngilizler ve İspanyollar burayı ele geçirmek için harekete geçtiler. Ancak Toussaint liderliğindeki organize kara ordu onları geri püskürtmeyi başardı. Sonunda Fransızlar Haiti'den çekildi ve siyahlar zaferlerini kutladılar. Eski bir köle ve faytoncu olan Toussaint, Haiti'nin anayasasını yazdı ve Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti. Kibirli Fransız diktatör Napolyon iktidara geldiğinde Toussaint'ın yaptıklarına öfkelendi ve 1802'de Haiti'yi yeniden fethetmek için bu adaya büyük bir ordu gönderdi. Amerika Başkanı Jefferson da Fransa'ya bir mesaj göndererek Amerika'nın Fransa'nın Haiti'yi fethetmesine yardım edeceğini duyurdu. Amerikalılar Haitili kölelerin zaferinin Amerikalı köleleri isyana teşvik etmesinden korkuyorlardı. Napolyon'un birlikleri Toussaint'ın iyi yönettiği siyah derili orduyla çatıştı. Fransızlar eski kölelerin direnişi ve düzenli mücadelesi karşısında şaşkına döndüler. Tarlaların sert ve korkunç koşulları ve zorlu kölelik dönemi bu siyahları zayıflatmazken üstelik zorluklara dayanma güçlerini arttırmıştı. Böylece örnek gösterilecek bir güç haline gelerek güçlü bir iradeyle savaşmaya devam etmişlerdir. Fransız efendiler kölelik döneminde onlara öyle felaketler yaşatmışlardı ki hiçbir şekilde geçmiş yaşam koşullarına dönmek istemiyorlardı. Siyahların azmi ve savaş planlarının uygulanmasında gösterdikleri düzen Fransız ordusuna Fransızların Avrupa savaşlarında hiç yaşamadığı ağır darbeler indirdi. Bu savaş 8 ay sürdü ve her iki taraftan da çok sayıda asker öldürüldü. Sarı humma hastalığı her iki orduda da yayıldı ve savaşın her iki tarafın çok sayıda askeri öldürüldü. Sonunda Fransız komutanlar hileye başvurarak Toussaint komutanlarıyla gizli bir görüşmeye girdi ve her biriyle ayrı ayrı sözleşme imzaladı. Yalnız kalan Toussaint barış görüşmesi yapmak için Fransız komutanının gemi güvertesine gitti. Ancak hemen yakalandı. Onu Fransa'ya götürdüler ve birkaç ay sonra bir Fransız hapishanesinde öldü. Bundan sonra Napolyon Haiti'de köleliği yeniden tesis etmeye çalıştı. Ancak siyah derililer direndi. Toussaint aralarında değildi ama serbest bırakılan köleler köleliğe geri dönmeye istekli değillerdi. Sonunda Haiti ile yapılan savaşta tekrar başarısızlığa uğramaktan korkan Napolyon, Fransa'nın Haiti'de kaybettiği köleliğin telafisi için onlara 10 milyon altın ödemeyi teklif etti. Haiti 1803 yılının son gününde bu tazminatı ödeyerek bir kez daha Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
Thank you.
Haiti'deki köle isyanı bu ülkenin bağımsızlığına yol açtı. Ancak burası yalnızca küçük bir adaydı ve hala özgürlüğü düşünen birçok köle vardı. Özgür olmaya çalışan kölelerle ilgili pek çok hikaye var ama en tuhaflarından biri büyük bir elmas bulan genç bir kölenin hikayesi. 16. yüzyılda Brezilya'da altın keşfedildiğinde Batı Afrika'dan ithal edilen köleler oldukça değer kazandılar. Brezilya'yı işgal eden Portekizliler madencilik hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı ama kendi ülkelerinde altın çıkaran Batı Afrikalı köleler bu teknik beceriye sahipti. Bu madenlerde çalışan köleler bir gün özgürlüklerini satın alabilmek için madenlerdeki altın tozlarını çeşitli yollarla çıkarıp güvenli bir yerde saklıyorlardı. Afrika'dayken ve siyahi efendileri varken bile eğer iyi para kazanırlarsa özgürlüklerini satın alabileceklerini biliyorlardı. Ashanti kabilesi tarafından esir tutulan ve Batı Afrika'daki bir elmas madeninde bu kabile için çalışan genç kölelerden biri özgürlüğünü de aynı şekilde planlamıştı. Ashanti kabilesi Batı Afrika'da büyük bir kabileydi ve şefi bölgeyi bir kral gibi yönetiyordu. Ashantilerin şefi birçok kölenin değerli taş madenciliği ile uğraştığı büyük elmas ve altın madenlerine sahipti. Avrupalılarla yapılan köle ticaretine de ilgi duyuyordu ve her yıl esirlerinin büyük bir kısmını Avrupalılara satıyordu. Bir gün genç bir köle madende 410 karat ağırlığında devasa bir elmas bulduğunda aklına ilk gelen şey özgürlük oldu. Bu elmas özgürlüğünün belgesi olabilirdi. Bu kadar büyük bir elması madenden çıkarmak hiç de kolay olmadı. Genç köle tuhaf bir plan yaparak elması bacak kasındaki büyük yaranın içine saklayarak madenden çıktı. Genç köle diğer kölelerle birlikte bir İngiliz tüccara satıldığında elmas hala bacağındaki yaranın içinde saklıydı. Elması Amerika'daki birine satmak ve parayı efendisinden özgürlüğünü satın almak için kullanmak umuduyla gemiye bindi. Ancak bacağındaki tuhaf çıkıntı gemi kaptanının dikkatini çekti. Kaptan kölenin bacağını dikkatle inceledi ve yarasından elması çıkardı. Elması görünce bu köleyi satın alarak karlı bir anlaşma yaptığını anladı. Ancak genç köleye saklı gizli işi için şiddetli işkenceler yaptı ve kırbaçladı ve yoldaki adalardan birine ulaşana kadar elması yanında tuttu. Bu eşsiz elmas Hintli bir tüccara satıldı ve Hintli tüccar da onu Thomas Pitt adında bir İngiliz'e sattı. Thomas bir zamanlar Hindistan'da yasa dışı ticaret yapmaktan dolayı İngiliz polisi tarafından tutuklanan bir adamdı. Hindistan'da ticaret İngiliz Doğu Hindistan şirketinin tek elindeydi ve bu topraklarda kimse tek başına ticaret yapamazdı. Pitt para cezası karşılığında serbest bırakıldı. Ancak şirketi ve İngiliz hükümet yetkililerini aldatmak için firmaya çalışırken kendi kişisel ticaretini de yürütmeye devam etti. Pitt elması Avrupa'ya götürüp Amsterdam'da kesilmesini emretti. Ardından 1717 yılında Bu güzel elması Fransa naibine 135 bin liraya sattı. Ardından Hindistan'a döndü ve elması satarak kazandığı parayla yasa dışı mesleğine devam etti. Bir süre sonra İngiltere'ye dönünce çok zengin olmuştu. Öyle ki önce Stratford mülkünü satın aldı, sonra da onu yardımıyla Old Sarum şehrini satın aldı. Bu şehir harabeden başka bir şey değildi. Ama Pitt onu satın alarak seçimlere sorunsuz katıldı ve İngiliz parlamentosunda bu şehrin temsilcisi oldu. Pitt'in Fransa naibine sattığı elmas Fransız kraliyet tacına eklendi ve Fransız devrimi sırasında değerinin 480 bin lira olduğu tahmin edildi. Artık Pitt elmas olarak bilinen Thomas Pitt bir süre sonra Amerika'ya gitti ve servetini bölgenin kalkınmasına adadı. Bu, Pitt'in sermayesini birkaç bin siyah kölenin çalışmasıyla çoğaltılabilirdi. Adını Pitt'ten alan Pittsburgh olarak anılan bu bölgede önemli bir şehir inşa edildi. Pitt'in kızı İngiltere'de Stanhope Kontesi oldu ve en küçük oğlu Chatham William Pitt ise 24 yaşında İngiltere Başbakanı oldu. Pitt'in torunları hassas hükümet pozisyonlarda bulunmaya devam ettiler. Bütün bu başarılar babası sıradan bir rahip olan ve bir gün ailesini terk ederek yasa dışı para kazanmak için İngiltere'den Hindistan'a giden bir adam tarafından elde edilmiş. Ancak siyah bir kölenin ayağındaki yaradan zengin olacağı hiç aklına gelmemişti. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcastimizin bölümünü dinlediniz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek için iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüceti alimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 26. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Müzik
Geçen bölümde Allah Teala ile ilgili en önemli hakikatin Hak Teala'nın yegane ve eşsiz oluşundan ibaret olduğunu beyan ettik. Tevhid ilkesi de aslında bu hakikate işaret ediyor. Tevhidin en önemli anlamı da Allah Teala'nın yegane olduğu ve hiçbir eşi ve benzeri olmadığı ile ilgilidir. Geçen bölümlerde ayrıca Allah'ın yegane olduğunu ispat etmek üzere bazı delilleri anlattık. Gerçekte bizler Allah Teala'nın sıfatlarını tanımak için sahip olmadığımız ve sözcüklerin bile beyan etmekten aciz olduğu bir takım kavramlara ihtiyaç duymaktayız. Çünkü Yüce Allah'ın sonsuz sıfatları bizlerin idrak gücüne sığmayacak kadar geniş ve büyüktür. Ancak buna karşın ilahi sıfatları nisbi de olsa tanımaya çalışıyoruz.
Yüce Allah'ın yegane olduğunun bir başka nedeni sınırsız olmasıdır ve sınırsız olduğu için de yegane ve eşsizdir. Bu konuya açıklık getirmek üzere şunu söylemeliyiz ki tüm mahluklar sınırlıdır ve sınırlı olmanın anlamı da bir yerde sona erecekleridir. Örneğin eğer insan ömrünün doğal olarak 120 yılla sınırlı olduğunu söyleyecek olursak bunun anlamı sözü edilen sürenin ardından insanın yaşamı söz konusu olmamasıdır. Ancak eğer herhangi bir varlık her türlü sınırdan bağımsız ise ve hiçbir sınır onu sınırlandırmıyorsa o varlık sonsuz ve sınırsızdır. Çünkü bu varlıkta sınırlanmaya yol açan zaman ve mekan gibi kavramlara yer yoktur. Şimdi Allah-u Teala sonsuz ve sınırsız olduğundan yegane oluşu da kendiliğinden ispat edilmiş olur. Çünkü varlık aleminde iki sınırsız varlık düşünülemez ve sınırsız varlık çok sayıda olamaz. Eğer Allah'ı çok sayıda var olan bir varlık olarak düşünecek olursak, bu kez zaman ve mekan bakımından bir takım sınırlamaları da gündeme getirmek zorunda kalırız. Kuşkusuz mekana sığabilen her türlü varlık mekana bağımlı olur ve yine zaman kavramına sığan varlığın da zamanın belirlediği özel şartlara tabi olması gerekir. Oysa Allah sınırsızdır ve hiçbir sınırla sınırlanamaz.
Bir başka ifadeyle eğer bir varlığın zaman, mekan ve diğer kısıtlayıcı bağlardan bağımsız olduğunu anlayabilirsek, bu varlığın birden fazla olmasını da düşünmek imkansızdır. Şimdi konuyu daha iyi aydınlatmak için bir örnek verelim. Diyelim ki varlık aleminin hiçbir sınırı olmasın ve hangi yönde ilerlersek ilerleyelim, sonuna varmayalım. Peki, varlık aleminden böyle bir algıdan sonra acaba bu alemin yanında başka bir aleme düşünebilir miyiz? Cevap kesinlikle hayırdır. O zaman madem Allah-u Teala varlık aleminin her yerinde var olduğundan ve hiçbir zaman ve hiçbir mekan onun varlığından bağımsız olmadığından o zaman onun gibi başka bir Allah'ı düşünmek imkansızdır. Bu örnekten anlaşıldığı üzere Allah'ın bir ve yegane oluşunun da anlamı başka bir Allah'ı düşünmenin de imkansız olmasıdır.
Düşünürlerin Allah-u Teala'nın yegane oluşuyla ilgili gündeme getirdikleri bir başka delil, Yüce Allah'ın zatının maddi eşyalar gibi çeşitli unsurların birleşmesinden oluşmadığı gerçeğidir. Yani Allah-u Teala esasen hiçbir türlü parçası söz konusu olmayan bütün bir varlıktır. Çünkü eğer Allah'ın zatının bir takım parçalardan oluştuğu ispat edilirse, o zaman onu oluşturan bu parçalara ihtiyacı var demektir. Bu yüzden bilginler bu durumun ihtiyaç meselesini gündeme getirdiğini ve varlık alemini kendisinden başka iki parçaya ihtiyaç duyan bir Allah'ın varlığın başlangıcı olamayacağını, çünkü kendisinin o iki parçanın mahluk olacağını ve başka mahluklara benzeyeceğini, böyle bir varlığın artık Allah olamayacağını, çünkü Allah'ın zatının böyle bir durumdan kesinlikle bağımsız olduğunu belirtiyor.
Tevhid ve Allah'ın yegane oluşuyla ilgili tüm anlatılanlar ve İslam'ın dünya görüşünden hareketle Allah Teala'nın varlık âlemini tedbir eden ve hiçbir eşi ve ortağı olmayan yegane yaratan olduğu söylenebilir. İslam'ın tevhid ilkesine göre Hristiyanların arasında yaygın olan ve üç tanrı anlamına gelen teslis inancını batıl ve geçersizdir. Tarihi belgelere göre Hristiyanlar Hazreti İsa'nın zuhurundan 2-3 asır sonrasına kadar müvahhid insanlardı. Ancak daha sonraları başka düşüncelerin ve tarikatların nüfuz etmesi ve yine kilise liderlerinden fikri sapkınlığı yüzünden şirk içeren düşünceler Hristiyanlık inancını ve Hristiyan toplumları etkilemeye başladı. Böylece bu toplum teslis gibi şirk içerikli bir ilkeyi de benimsemeye başladı. Oysa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yer yer teslis inancını reddediyor ve Allah Teala'nın yegane olduğunu ve bu tür haksız iftiralardan uzak olduğunu vurguluyor. Örneğin Maide suresinin 72. ayetinde şöyle okumaktayız. Andolsun ki Allah kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur demişti.
Gerçekte teslis ilkesinde Allah'ın zatını üçlemek, bu zatın yegane olduğu bilindiği halde bu ilkeye ciddi bir şekilde çelişkiye sokuyor ve anlaşılmasını da zorlaştırıyor. Nitekim sadece Hristiyan olmayan düşünürler teslis ilkesinin asla ispat edilemediğini ve edilemeyeceğini belirtmiyor. Aynı zamanda Hristiyanlar arasında bazı ruhaniler ve yine bazı İnciller teslis ilkesini temelden reddediyor. Örneğin Hazreti İsa'dan teslisle açıkça çelişen ifadeler naklediliyor. Yuhanna İncil'inde şu cümle yer alıyor. Mesih buyurdu. Ebedi yaşam insanların yegane Allah olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yine aynı İncil'de Hazreti İsa'nın mucizeler getirdiği sıralarda dua ederek Allah'tan yardım talep ettiği belirtiliyor. Markos İncil'inde de Hazreti İsa insanları tevhide davet ediyor ve Rabbimiz yegane Allah'tır diyor.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de Hazreti İsa'nın Hazreti Meryem'in oğlu olduğu beyan ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti yegane Allah'ın varlığını istidlal ederek teslis ilkesini ve Hazreti İsa'nın ilah olduğunu veya Allah'ın oğlu olduğunu ve genel olarak Allah'ın evlat sahibi olduğunu kesinlikle reddediyor. Kur'an-ı Kerim, Hazreti İsa'nın da bir mahluk olduğunu ve yaratılışının Hazreti Adem gibi olduğunu beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler daha net bir şekilde Hazreti İsa'nın özelliklerinden söz ediyor. Bu ayetler o Hazreti kesinlikle bir insan olarak tanıtıyor ve ilah olmakla hiçbir ilgisi olmadığını ve peygamberlikle başka bir şan yakıştırılmasını da reddediyor.
Maide suresinin 75. ayetinde şöyle buyruluyor. Meryem oğlu Mesih ancak bir Resul'dür. Ondan önce de birçok Resuller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara delilleri nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl haktan yüz çeviriyorlar. Bu ayette Allah-u Teala Hazreti İsa'nın ilah olmadığına dair üç delil getiriyor. İlkin Hazreti İsa bir anadan doğmuş ve annesi Hazreti Meryem'dir. İkincisi onun gibi başka peygamberler de vardır ve İsa eşsiz değildir. Ve son olarak Hazreti İsa da güç kazanmak için diğer insanlar gibi yemek yemeye muhtaçtı. O zaman kendisinden harikulade bir gücü yoktu ve bu yüzden yaratıcı da olamazdı.
Nisa suresinin 171. ayetinde Hazreti İsa'nın Allah'ın Resulü olduğu ve Allah-u Teala'nın çocuğu olmaktan münezzeh olduğu beyan ediliyor. Kur'an-ı Kerim müfessirleri bu ayeti açıklarken ilah olma makamının evlat sahibi olmak ve başka mahluklara benzemekle bağdaşmadığını ve esasen soyun devam etmesi için üremenen insanların bazı ihtiyaçlarının yansıması olduğunu, oysa Allah-u Teala'nın bu tür şeylerden mutlak surette bağımsız olduğunu ve yerde ve göklerde ne varsa Allah'a ait olduğunu ve tüm mahlukların ona muhtaç olduğunu belirtiyor. Yani eş ve evlat sahibi olmaktan bağımsız olan Allah'ın evlat sahibi olması asla düşünülemez. Allah-u Teala yerde ve göklerde her şeyin malikidir. Tüm mahlukları Allah-u Teala yaratmıştır. Hazreti İsa da onun mahluklarından biridir.
Yüce Allah tüm mahlukları yaratan ve onları koruyan ve rızkını verendir. Kendisi ezelden beri var olan ve ebediyete dek var olacak olan ve tüm mahlukları yöneten ve tedbir eden Allah'ın evlada ve ortağa ihtiyaç duyduğu asla düşünülemez. Bundan başka Allah-u Teala'nın sonsuz zatının bir insan kalıbında aşikar olması ve bedene, mekana, yiyeceğe, elbiseye vesaire şeylere ihtiyaç duyması da mümkün değildir. Allah-u Teala'yı bir insan bedeniyle sınırlandırmak veya evlat sahibi olduğunu düşünmek tamamen gerçek dışı ve makul olmayan bir düşüncedir.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimize sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde antik İranlıların su ile ilgili inanç ve görüşlerine değinmek istiyoruz. İnsanın suya olan ihtiyacı ve ona duyduğu saygı, tarihte ve insanlık yaşamı boyunca var olan bir inanıştır. İranlılar arasında eskiden beri suya ulaşmak, mutluluk dolu kutlamalar için bir sebep olmuştur. İran'da suyun kutsallığına ilgi ve şairane latif duyguların coşması ise suya olan manevi yaklaşımın göstergesidir. İran kültüründe ve antik İranlıların inanışlarına göre su, hayatın oluşmasında ve mitoloji tarihinde kötülüğe karşı iyiliğin zafer kazanmasında önemli role sahiptir. İşte bu yüzden İran'ın dini törenlerinde ve halk arasındaki inanışlarda suyun özel konumu vardır. Antik İran, Aryan ve Hint Avrupa ırklarından oluşuyordu. Ayrıca dini kanıtlar ve filoloji bilimine göre söz konusu kavimler suyun özel ve önemli rolü olan inanç ve törenlere sahipler. Fakat görünüşe göre bu inançlar ve törenler galiba milattan önce 2. milenyumda oluşmuştur. Birçok kanıt Hint Avrupalılar arasında suyun kutsal olduğunu gösteriyor. Onlar suyu bazen nehir ve ırmak şeklinde, bazen de deniz halinde övüyor ve saygı duyuyordu. Muhtemelen suyun doğurganlık ve yetiştirme özelliklerinden dolayı onunla ilgili dişi bir kelime olan ab kelimesini kullanıyorlardı. Hint Avrupalılar bu övgüyü genelde dini ritüeller ve gelenekler kapsamında işliyorlardı. Nitekim ateş de tıpkı su gibi özel bir konuma sahipti. Bu gelenek Hint-İran dönemine kadar, hatta ondan sonra bile devam etti. Eski Hint-İran dini metinlerinde su övülüyor. Aryan din edebiyatının tamamını içine alan ve Hinduizm dinine inananlar için kutsal olan Vedalarda 4 şiir ve de dağınık beyitlerde suyu öven ve onu annelerin yüzüne, genç dul kadına veya tanrıçaya benzeten şiirler vardır. Bu tanrıçalar kendilerine tapanlara ve de kurban kesenlere uzun ömür, sağlık ve ölümsüzlük bağışlıyorlar. Söz konusu metinlere göre su, tüm kötülükler ve günahları temizlerken besinler ve şifa veren bitkilerin kaynağı ve tedavi edici özelliklere sahiptir.
Tahran Radyosu.
Antik İran inancına göre ikinci yaratılış sudan kaynaklanmıştır. Eski Pers İmparatorluğu resmi dini Zertüşlüğün baş tanrısı iyilik ilkesi Ahura Mazda suyu gökyüzünün gevherinde yaratarak onunla dünyanın hayat bulması ve neşe ile dolmasını sağlarken rüzgar, yağmur, sis, kar ve yağmur bulutlarını yaratıyordu. Ayrıca İran mitolojisinde yaratılış gelişmelerinin merkezi olan dünyanın ortası, aslında bazı araştırmacılara göre İran'ın doğusundaki mitolojik bir nehir olan Daitya Nehri'nin kıyısı ya da Zertüştülüğün kutsal kitabında 16 mükemmel topraktan en güzeli olduğu düşünülen Aryanevajeh yani İranların asıl toprağıdır. Bu inanca göre suyun yaratılışı İran takvimi ile 16 ordu beheşt ila 11 tir yani miladi takvimle 6 Mayıs ile 2 Temmuz tarihleri arasına kadar sürmüştür. Söz konusu dinin su ile ilgili inancına göre bu hayati unsur yaşamın ve antik İranlıların inancının odağında yer alıyor ve temizleyen ve arındıran faktör olarak sayılıyor. Antik yazarlar da İranlıların suyu büyük saygı duyduklarına değiniyorlar. Nitekim antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot, İranlıların akan sulara saygı duyduklarını, ellerini bile akan suda yıkamayarak kimseye de akan suları kirletmeye izin vermediklerini yazıyor. Temizleme rolü eskiden beri suyun kötüyü iyiden, yanlışı doğrudan, pisliği temizden ayırt etmek için kullanılmasına sebep olurken, antik çağda susuzların ver-ab denilen su ile yapılan sınavdan alnı ak çıkması için kullanılırdı. Bu yöntem Hint-İran dönemine dayanıyor. Yemin veya anlaşmayı bozmakla suçlanan kişi suda duran bir erkeğin bacaklarını tutarken suya dalıyor. Diğer yandan bir okçunun attığı oku yakalayıp getirmeye giden kişinin dönmesine kadar suda kalması gerekir. Eğer bu sürede ölmezse suçsuzdur. Antik İran'da, Zertüştlük inancında kuraklık, ehrimen, şeytan, su ve verimlilik ise dünyanın tek yaradanı olan Ahura'nın simgesidir. Onlar maddi yaratılışının temelini su biliyor ve gökkuşağını devlerin ruhu ve yağmuru engelleyen olarak biliyorlardı. Ünlü şair Firdevsi bilinen eseri Şahname'de bu konuya değiniyor ve Keykavus ve Keyhüsrev'in Azergüşnasp, ateş gedeye girerek kendi tanrılarına dua etmek isterken önce elleri, ayakları ve bedenlerini yıkayarak ardından mabede girdiklerini yazıyor. Abangah şenliği ise Su, Ab ve Su meleğinin adıdır. Eski İranlılar bugün de akan sular ve nehirlerin kıyısına gider, çeşitli dini şiirler okur, eğlence tertip ederler. Ve çimen, temizlik, bitkilerin yetiştirmesi ve büyümesiyle diğer ihtiyaçlar için en büyük nimetlerden biri olan su için şükrederlerdi. Biruni, Asaril Bakiye adlı kitabında bu şenliğin İran takvimi ile sular anlamında olan Aban ayının 10. günü olduğuna değiniyor. Bugün de Piştadiler hanedanından Nevzer'in ölümü ardından Tahmasp'ın oğlu Zav tahta oturarak halkı nehirler kazmaya ve su yolları ve kanalları onarmaya emretti. Bugün de 7 ülkeye Feridun'un demirci Kahve'nin yardımı ile Zahhak'ı esir aldığı ve kendisinin krallık tahtını oturduğu haberi yayıldı. Feridun halka kendi evlerine tekrar sahip olmalarını emrederken kendilerini ev sahibi olarak tanımlamalarını istedi. Kendisi de kendi ailesine sahip çıktı. Zira Zahhak döneminde İranlıları ev barka sahip değillerdi. Milattan yaklaşık 50 yıl önce dünyaya gelen Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof Strabon, İranlılar nezdinde akarsuların saygınlığına değinerek şöyle yazıyor. İranlılar akan nehirlerde vücutlarını yıkamıyorlar, nehirlerde banyo yapmıyorlar. Onlar bunun için durgun ve güneşin direkt ışığı altında olan suları kullanıyorlar. Sonuçta akmakta olan suları kirletmiyor, hiçbir ölüyü veya kirli şeyi suya atmıyorlar. İranlılar tarafından nehirlere verilen tüm isimler bir nevi saygınlık veya övgü kapsıyor. İranlı ünlü yazar ve araştırmacı Dr. Mehrdan Bahar'ın belirttiğine göre, arkeolojik çalışmalar ve kazılarda bulunan testi veya suyun saklanma kapları üzerinde yılan, çiçek, bitki ve insan motifleri bulunuyor. Doktor Bahar, söz konusu motiflerin su ile bağlantılı oldukları için bu kapların üzerinde bulunduğunu belirtiyor. Fakat söz konusu eşya ve üzerlerindeki canlıların motifleri arasında nasıl bir bağlantı olduğu ise şimdiye kadar netlik kazanmamıştır. İran diyarında ve coğrafyasında bol su olmasa da İran kültüründe suyun rolü ve etkinliği büyüktür. Her iyi şey suya atfedilir ve suya bağlı olan her şeye tazelik ve canlılık adı verilir ve kıvamında yetişen her şey bitki ise sulu sayılır. İranlıların İslam dini ile müşerref olduklarında ise İranlıların genel kültürü ise İslami düşünceden etkilendi ve su ile ilgili inançlara göre davranıldı. Bu bağlamda İran kültüründe her şeyin hayat ve yaşamı suda başladı. Devamı da suya bağlıdır. Bu görüşe göre ilk suyun varlığı ve temeli göktendir ve toprağın üzerine konuşlanıyor. Gökyüzü ve yer yaratılmadan önce ilk dünya sudandı. Su ise yaşamın temelidir. Doğanın güzellikleri sudandır. İnsanın beslenmesi ve yiyecekleri suya bağlıdır. Ve su insanların temizliği, bitkilerin yetişmesinin temel unsurudur. Bu yüzden insanlar suya önemli oranda saygı duyarlar. İranlılar nezdinde suyun saygınlığı ve kutsallığı üzerinde yemin edilecek kadar fazladır. Tıpkı bu akan suya yemin ederim, bu parlak suya yemin veya suyun aydınlığına yemin gibi. İranlılar ister sıradan insanlar, ister edipler ve arifler ve diğer birçok insan gibi ebedi yaşam ve ölümsüzlüğü aramışlardır. Efsaneler ve tarih de İranlıların ölümsüzlük ve ebedi hayatın yollarını aradığını gösteriyor. Ölüme yakalanmamak ve yok olmamak anlamında olan bu ebedi hayata ulaşma şartı ise abi hayata ulaşmak ve içmektir. Ebedi yaşam hedefine ulaşma bahanesi ve felsefesi olan abi hayat ise günümüzde halk, edebiyat ve irfan dilinde bu düşüncenin ve hedefin bir tabiridir. Başka bir ifade ile abi hayat tabiri ebedi düşünce ve ölümsüz yaşam anlamındadır. Efsanelere göre abi hayat karanlık toprakların karanlık bölgesinde olan bir çeşmedir. Ve ondan içen ya da yıkanan kimse ölümsüzleşiyor. Ebedi hayat peşinde olan kahramanlardan Sümer'in tarihi kral Gılgamış'tır. Ferdevsi'nin Şahname eserindeki efsanevi kahramanlardan İsfendiyar da bir nevi ölümsüzlüğe sahiptir. İskender abi hayatı bulmakta başarısızdır. Ve Hızır ondan içerek ölümsüzleşiyor. Bu yüzden abi hayata abi Hızır da deniliyor. Ve aradaki bazı benzerliklerden dolayı bazı şairlerin eserlerinde cami cem ile karıştırılıyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa Öğütleri.
Nehcülbelada yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcülbelağa'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcülbelağa öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Ganin Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.